Beautiful.
Çok güzel. Şarkı söylemek ve araya girmek. Benim sözlerimin ardından bu koro hiçbir şey yaptım mı söyleyecek. Ondan sonra kapanış duası 70'lerden yaşlı Enrique R. Falabella tarafından verilecek. Sevgili kardeşlerim, bu güzel sabahta kalbimdeki İsa Mesih'in sevindirici haberine ve her birinize olan sevgimle sizleri selamlıyorum. Sizin önünüzde durma ayrıcalığından dolayı minnettarım. Ve dua ediyorum ki söylemeye ilham aldığım şeyleri sizlere etkin biçimde iletebilirim. Birkaç yıl önce Dr. Jack McConnell'ın yazmış olduğu bir makaleyi okudum. Jack McConnell, Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin güneybatısındaki tepelerde yetişti ve Metodist bir rahibin ve ev kadını bir annenin 7 çocuğundan birisiydi. Durumları çok mütevaziydi. Çocukluğunda her gün ailesi yemek sofrasına oturduğunda babası herkese sırayla ve bugün başkası için ne yaptın diye sorduğunu anlattı. Babalarına birisine yardım ettiklerini bildirmek için çocuklar her gün iyi bir davranış göstermeye azmederlerdi. Dr. McConnell bu araştırmayı babasının bırakmış olduğu en değerli miras olarak nitelendirir. Ki bu sözler yaşamları boyunca ona ve kardeşlerine başkalarına yardım etmeleri için bir ilham kaynağı olmuştu. Büyüyüp yetişirken hizmet etme motivasyonları başkalarına yardım etmeye olan içten arzuya dönüştü. Dr. McConnell'ın seçkin tıbbi kariyerinin yanı sıra tüberküloz çatallı testinin gelişimini yönlendirdi. Çocuk felci aşısının ilk gelişimine ortak oldu. Tylenol'un keşfini denetledi ve manyetik rezonans görüntüleme ya da MRI, MRG prodüsünün gelişimine yardımcı oldu. Sağlık sigortası olmayan işçilere hizmet eden parasız kliniklerde emekli tıbbi personele gönüllü çalışması şansı veren tıp gönüllüleri diye adlandığı bir organizasyon kurdu. Dr. McConnell, emekli olduğundan beri boş vakitlerinin haftada 60 saatlik ücretsiz işe dönüştüğünü söyledi. Ama enerji düzeyi arttığının ve daha önceden hayatında olmayan bir memnuniyetinin olduğunu da söyledi. O şu açıklamayı yaptı. Hayatın çelişkilerinden birisi de tıp gönüllülerin bana olan faydası hastalarıma olanlardan daha fazla olmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi buna benzer 50'den fazla klinik var. Elbette yoksullara yardım amacıyla tıbbi klinik açan Dr. McConnell gibi olamayız. Ama başkalarının her zaman bir ihtiyacı var. Ve her birimiz birisine yardım etmek için bir şey yapabiliriz. Havari Paulus şöyle nasihat verdi. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Mormon kitabındaki Kral Benjamin'in şu meşhur sözlerini tekrar hatırlayalım. İnsanlara hizmet ettiğiniz zaman yalnızca Tanrınıza hizmet edersiniz. Kurtarıcı öğrencilerine şunu öğretti. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Ben şuna inanıyorum ki kurtarıcı kendimizi başkalarına hizmet etmeye adamadığımız sürece hayatımızın az bir anlamı olacağından bahsediyor. Sadece kendileri için yaşayanlar en sonunda mecazi anlamda büzüşecek ya da yaşamlarını kaybedecekler. Başkalarına hizmet etmeye adayanlar gelişip büyüyecek ve aslında hayatlarını kurtaracaklar. 12 Havariler Kurulu'nun bir üyesi olarak desteklendiğim 1963'ün Ekim ayındaki genel konferansta Başkan David O. McKay şunu açıkladı. Bir insanın en büyük mutluluğu başkalarının iyiliği için kendisini feda etmekten gelir. Çoğu zaman birbirimize yakın otururuz ama kalpten iletişim kurmayız. Bunlar kendi etkimiz altında olan ve uzanmış ellerle Gilad'da merhem yok mu diye haykıranlardır. Hizmet etmenin ve ihtiyacı olana yardım etmenin kilisenin her bir üyesinin hedefi olduğundan eminim. Vaftiz olduğumuzda çektiğiniz yüklerin hafifleşmesi için birbirimizin yükünü taşımaya söz verdik. Başkasının ihtiyacına tanık olduğunda bu söz kaç kez kalbine dokundu? Hangi sıklıkta yardım etmeye niyetlendin? Ve hatta hangi sıklıkta günlük yaşamınız araya girip elbette birisi bu ihtiyacın çaresine bakacak diye düşünerek yardım etmeyi başkalarına bıraktınız? Hayatın meşguliyetlerine kendimizi çok kaptırmış durumdayız. Eğer geri adım atsak, hatta ne yaptığımıza şöyle bir baksak, kendimizi ufak tefek şeylere kaptırdığımızın farkına varırız. Diğer bir deyişle, çoğu kez zamanımızın büyük bir kısmını büyük çapta gerçekten çok önemli olmayan şeylere özen göstererek ve daha önemli işleri ihmal ederek geçiririz. Uzun yıllar önce hala benliğimden hiç çıkmayan bir şiir duydum ve bunun sayesinde yaşamıma yön vermeye çalıştım. Bu favorilerimden bir tanesi. Geceleri ağladım, görüşümün yetersizliğinden, başkasının ihtiyacını görmekte köreldim ama asla bugüne kadar bir küçük pişmanlık hissetmedim, biraz fazla nazik olduğum için. Kardeşlerim, ilgimize, teşviğimize, desteğimize, tesellimize ve şefkatimize ihtiyacı olan kişiler, belki aile bireyleri, arkadaşlar, tanıdıklar ve yabancılar tarafından kuşatılmış durumdayız. Rabbin çocuklarına hizmet etmek için ve onlara destek olma emriyle bu yeryüzündeki Rabbin elleriyiz.
You may lament.
Şöyle feryat edebilirsiniz. Yapmam gereken her şeyi yapmaktan günün sonunu zor getiriyorum. Başkaları için nasıl hizmet edebilirim? Mümkün olduğunca ne yapabilirim? Yaklaşık bir yıl önce, doğum günümden önce, kilise haberleri benimle röportaj yaptı. Röportajın bitiminde muhabir dünya çapındaki üyelerden bana verilebilecek en uygun hediyenin ne olabileceğini sordu. Ben şöyle cevap verdim. Zor günler geçiren ya da hasta ya da yalnız olan birisini bul ve onun için bir şey yap. Bu yılki doğum günüm için dünyanın her köşesinden, kilisenin üyelerinden almış olduğum bu doğum günü dileğini nasıl yerine getirdiklerini anlatan yüzlerce posta kartları ve mektuplar beni şaşkına çevirdi. İnsani yardım amacıyla teçhizat toplamaktan, bahçe işleri yapmaya kadar hizmetler vardı. Düzinelerce ilk öğretimler çocuklara hizmet etmeleri için onları cesaretlendirdi. Ve ondan sonra bu hizmet işleri kaydedilip bana yollandı. Kaydetmeye yöntemlerin yaratıcı olduğunu söylemeliyim. Çoğu değişik şekillerde ve birçok kitap ölçüleri içine beraber konulmuş sayfalar şeklinde geldi. Bazıları kartları ya da çocuklar tarafından çizilmiş ya da boyanmış resimleri içeriyordu. Çok yaratıcı bir ilk öğretim, içi sıcak tüylü şeyler diye adlandırdıkları yüzlerce şeylerle dolu büyük bir kavanoz yolladı. Sıcak tüylü şeylerin ne olduğunu bile bilmiyordum. Bu şeylerin her biri ilk öğretimdeki çocuklardan birisinin o sene içinde yapmış olduğu bir hizmet işini temsil ediyordu. Hizmetlerini anlatırken ve ondan sonra kavanoza sıcak tüylü şeyleri yerleştirirken duydukları mutluluğu sadece hayal edebiliyorum. Almış olduğum birçok hediyede içeren sayısız notlardan sadece birkaçını sizinle paylaşacağım. Bir küçük çocuk şöyle yazdı. Dedem felç oldu ve ben onun elini tuttum. 8 yaşındaki bir kızdan, kız kardeşim ve ben anneme ve aileme oyuncak dolabını toplayarak ve temizleyerek hizmet ettik. Birkaç saatimizi aldı ve eğlendik. En güzel yani anneme sürpriz oldu ve onu mutlu ettik. Çünkü bunu yapmamızı bizden istememişti bile. 11 yaşındaki bir kız, mahallemde çok parası olmayan bir aile vardı. 3 küçük kızları var. Anneleri ve babaları bir yere gitmeleri lazımdı. O yüzden ben de 3 kızlarına bakmayı teklif ettim. Babaları tam bana 5 lira vermeye uzanmıştı. Ben bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Benim hizmetim kızlara ücretsiz bakmaktı. Moğolistan'dan bir ilköğretim çocuğu annesinin yapmak zorunda kalmaması için kuyudan su getirdiğini yazdı. 4 yaşındaki bir erkek çocuk, şüphesiz bir ilkokul öğretmeni tarafından yazılmış, şöyle yazmış: "Babam birkaç haftalığına asker eğitimine gitti. Benim özel görevim anneme sarılmak ve onu öpmekti." Keşke baba da deselerdi. 9 yaşındaki bir kız çocuk şöyle yazmış: "Büyük babaannem için çilek topladım. Kendimi iyi hissettim. Başkası, yalnız bir çocukla oyun oynadım." 11 yaşındaki bir erkek çocuk, "Bir kadının evine gittim ve ona sorular sordum ve ona şarkılar söyledim. Onu ziyaret ettiğim için kendimi iyi hissettim. Asla ziyaretine kimse gelmediğinden o çok mutlu olmuştu. Özellikle bu kart 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Richard L. Evans'ın yıllar önce yazmış olduğu kelimeleri bana hatırlattı. O şöyle söyledi: "Yaşamın hazırlık ve çalışma sürecinden yaşama ilişkin şeyleri bir kenara bırakma süreci, değişiminden gelen yalnızlığı gençlerin anlaması hiç kolay değildir." Uzun zaman evin odak noktası peşinden koşulan olmaktan ve ondan sonra hemen hemen ansızın bir kenarda olup bitenleri seyretmek, işte bu yalnız yaşamak demektir. Sadece mobilyalarla dolu bir odanın nasıl boş olabileceğini öğrenmek için çok uzun zaman yaşamalıyız. Sadece işe alınmış hizmetçiden başka, kurumsal bakımda ya da uzman görevde çalışan başka birisi için geçmişin anılarını hatırlamak ve bunları sıcağı sıcağına yaşamaya devam etmek zaman alır. Gençlik yıllarını geri getiremeyiz. Ama düşünceliğimizle ve içten sevgiyle bunları yaşamımızın son günlerine kadar yaşamasına yardımcı olabiliriz. Doğum günü kartlarım ve notlarım hastaneler için battaniyeler yapmış, yoksullara yemek dağıtmış, ölüler için vaftiz olmuş ve daha birçok hizmet işinde bulunmuş genç erkekler ve kadınlar sınıflarındaki gençlerden de geldi. Yardımın her zaman bulunabildiği yardımlaşma cemiyetleri normalde verdiklerinden daha da fazlasıyla hizmet verdiler. Rahiplik grupları da aynısını yaptılar. Kardeşlerim, kız kardeş Manson ve ben saatlerce harfi harfine bu hediyeleri okuduğumuzda kalbime hiçbir şey hiç bu kadar dokunmamıştı ve bu kadar müteşekkir olmamıştım. Şimdi bu tecrübe hakkında konuşurken ve vereni ve alanı düşünüp taşınırken kalbim çok dolu. Matta'nın 24. bölümündeki sözler aklıma geliyor. "Sizler babamın kutsadıkları gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan krallığı miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz." O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek: "Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk? Susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık? Ya da çıplak görüp giydirdik. Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Kardeşlerim, Dr. Jack McConnell ve kardeşlerinin her akşam, akşam sofrasında karşılaştığı soruyu kendi kendimize soralım. Birisi için bugün ben ne yaptım? Bilinen şu ilahi sözleri canınızın her yerine işlesin ve kalplerimizde yer bulsun. Bunu şarkısı olarak söylemeyeceğim. Bugün bu dünyada iyi bir şey yaptın mı? İhtiyacı olan birisine yardım ettin mi? Üzgünü neşelendirdin mi ve birisine hoşnut ettin mi? Eğer yapmadıysam ben gerçekten başarısız oldum. Taşımasına ortak olduğum için bugün birisinin yükü biraz daha hafifledi mi? Hastaya ve yoksula kendi yollarında yardım edildi mi? Yardımıma ihtiyaçları olduklarında ben orada mıydım? Hepimizin çağrılmış olduğu bu hizmet Rab İsa Mesih'in hizmetidir. Rab hedefini bizde kattığında ona yaklaşmamız için bizleri davet eder. O bana ve sana şöyle der. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahatlık veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Eğer gerçekten dinlersek, bize çok çok uzaklardan gelecek sesi sanki birisine konuşuluyormuş gibi duyabiliriz. Aferin sana, iyi ve sadakatli hizmetkar. Rabbin kutsamasını almaya her birimizin hak kazanabilmesi benim duamdır. Onun adıyla, hatta kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla söylüyorum. Amin.